Ayrı Maltı, Deli İbrahim Divanı, Ahmet Büke, sayfa 59. Gök. Aldı İzmir, Leyla diye bir çift göz. Osman anası gidince iyice mahzunlaşmıştı. Yusuf Reis başlarda hiç elleşmedi ona. Odasında öylece yatıp tavana baktı durdu. Tam tepesindeki badana izlerinden kendince anılar çıkarmaya çalıştı. Şu bizim Dolungaz'daki kayalığa benziyor. Yarın başında duran da aynı babam gibi. Dalyan'da gözcülüğe çıkmış, sürüyü bekliyor sanki ha. Aa, şurada da yedi kardeşler elvacısı var vallahi. Deli İbrahim abi şurada, kardeşlerim. Böyle bakar dururken bir ağlama da geliyordu. O zaman anasının başını koydu. Daha onun kokusunun yitmediği yastığa başını gömüp çarşafları sıkıyordu. Ağlamak karnını açıp göstermek gibi geliyordu ona. Hele böyle anasız babasız kalmışken. Hele şu yabancı ve hiç bilmediği koca şehirdeyken. Üstelik ne Yusuf Reis'in ne de Leyla'nın huyunu suyunu daha öğrenebilmişken. Gerçi Leyla Yusuf Reis gibi değildi sanki. İzmir'e de benzemiyordu hiç. Annesinin gittiği gün akşama doğru Osman'ın kapısını tıklatmıştı. ''Yemek yiyoruz, geliyor musun?'' Osman hiç ses etmemiş, yorganı başına çekip yatağa kıvrılmıştı. Gece ayak yoluna kalktığında kapının önünde tepsiyi buldu. Kızartma ile karışık köftenin üzerine başka bir tabak örtülmüş öylece duruyordu. Ertesi gün kapıyı yine çaldı Leyla. ''Yusuf Reis erkenden çıktı, gel bahçede iki lokma yiyelim.'' dedi. Uzun kızıl saçları vardı Leyla'nın ve sol yanağındaki gamzesinin tam üzerindeki benin belli belirsiz gölgesi görünüyordu. Leyla katık dereotu, maydanoz ve taze soğandan güzel çingen pilavı yapmıştı. Semaverden inceden duman çıkıyordu. Arka bahçedeki dut ağaçlarının altında hiç konuşmadan kahvaltı yaptılar. Taşlar buz gibi yıkanmıştı. Çiçek tarhlarının ardında yarısı biçilmiş maydanoz ocağı görülüyordu. Yüksek duvarların ardındaki komşu bahçesinden kanun sesi duyuluyordu. Osman başını kaldırıp bakamıyordu. Göz ucuyla Leyla'nın ekmekleri küçük küçük bölüp çay bardağına banıp yemesini izledi. Leyla ise sanki o masada tek başınaymış gibi rahattı. Biten çayını dolduruyor, ortadaki çanağı sıyırıyor, önüne düşen uzun saçlarını elinin tersiyle arkasına atıyordu. Durduk yere başını kaldırıp Osman'a baktı dikkatlice. ''Annen dedi ki benim oğlan çok çalışkandır, taşı sıksa suyunu çıkarır.'' Osman bu sözü duyunca Leyla'nın gözlerine doğru bakabildi, hiç ses etmedi ama. ''Ne sanat öğreneceksin İzmir'de?'' ''Bilmem ki.'' dedi Osman. ''Dayı ne gösterirse onu öğrenirim.''
''Köstence'de ne iş tutuyordun ki?''
''Balıkçıyız biz. Çökertme dalyanımız var Dolungaz koyunda.''
''Nasıl bir şey ki dalyan dediğin?''
''Dalyan dedikleri neydi gerçekten?'' Osman için anlatması çok kolay değildi. Çünkü o güne kadar hiç kimse ona bu soruyu sormamıştı. Durup dururken arıya çiçeği sorsan o da şaşırırdı. Ama Osman bir yandan da konuşmak istiyordu. Leyla'nın koyu gözleri, hele şimdi annesi de gitmişken, korunaklı bir ev gibi gelmişti ona. İşte belki de bu yüzden ta en baştan balıkların tuhaf yaşamından anlatmaya başladı. Derya denilen sonsuz dağların, vadilerin ve gür çayırların arasında yırtıcı balıklar yaşardı. Misal ıskarmoz. Kimisi deniz turnası der ona. 2 metreye varmış yaşlı ıskarmozları bile görmüştür bizim sular. Onlar ki şimşek gibi çakarlar, parıldayan avlarının sırtına pençe dişleriyle binerler. Gece gündüz açlık başlarına vurmuştur ve yalnız avlanırlar. Sonra başka ne var? Köpek deriz biz, yani cam göz. Sinirli, yalancı yüzgeçleriyle yazılı orkinos, akya, lüfer, binde bir çıkan ve çok az kişiye nasip olan lambuka ve en bol olanı da boz yunus. İşte bunlar ve öteki yırtıcıları, bizim av yaptığımız balıkları tek tek ya da sürüler halinde kıstırmaya çalışırlar. Pusu kurarlar, bekleyip çevirirler ya da çok uzaktan olsa bile fark ettikleri her parlayan vücuda uçar gibi saldırırlar. Avcı kurnazla av sersem değil ya, sürüyle gezer, saklanır, aldatır ve bir de sığa kaçar. Aslında en iyi bildikleri işte bu derinlerden sığ sulara, yolaklardan, geçitlerden, uçurumlardan, mercan ormanlarından geçip varmaktır. En yaman yırtıcı da boz yunustur. Bir çapul kolu gibi ortaya çıktıklarında balık sürüsü derhal ikiye ayrılır. Yunus bir parçayı çevirmeye çalışırken kalanlar sığa doğru kuyruk vurur. En iyi bildikleri korunak da köstence kıyılarıdır. Kanter içinde kaçan balık bölüğü daha küçük gruplara ayrılarak başa bir öncü verir ki bu en tecrübeli yaşlı dişidir. En uygun yolaktan iyice kıyıya yanlayıp canavarın gelmeye cesaret edemeyeceği sığlıklara sokulmaya çabalar. İşte o kaçış yollarının gözetlenmeye en müsait noktalarına çökertme dalyanlar kurulur. Canavarın dişlinin kovaladığı balık bu defa usta bir gözcünün marifetiyle insanın eline düşer. Öyle kolay olmaz tabii bu işler. Aldı köstence, Deli İbrahim tarihinde çökertme dalyan şöyle geçerdi. İnsan önce balığı bildi, huyunu suyunu anladı, sonra geçtiği güzergahı öğrendi. Balık her yerde kıyılamaz kendini. İşte bunların gezdiği ve dahi canavardan kaçtığı en uygun noktalara çatarız dalyanı. Buralar balığın yolağıdır ama çoğu zaman insan için sarp, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde, en vahşi kayalık kıyılardadır. Canavar balık, açıktan bastığı zaman topan, gaz, sarı kulak, ceryan, ak balık dediğimiz kefal ailesinden mübarekler ve bazen de kofana, akya taifesi ve hatta Hazreti Çipura bizim çökertme dalyanlara doğru dört nala kalkar. Bunlar yıl içinde hep farklı vakitlerde çıkarlar ortaya. Bir de balık dönem dönem başka bir ihtiyacı için yaklaşır. Körfez'in doğusuna semiz deriz. Çünkü buradan yüklü balık gelir. Kıyılayarak yumurtasını bırakır ve arıktan yani batıdan çıkar gider. İşte dalyanlarımız semiz ile arık arasında da şenlenir. Dalyanı çatmak için önce yolağın en uygun yerinde yosundan, erişteden arınmış kumluk bir boşluk yani ayna seçilir ki balığın geçişi görülebilsin ve ağ kaldırılırken takılmasın. Bu 5 ila 7 metrelik aynanın iki ucuna iki direk çakarız ve aralarına kendirden bir burgat alık çevre alıtı serip o uçları kıyıda birleştiririz. Halata bağlı dipte bir ağ yatar, sonra bir gözetleme kulesi dikeriz. Gözetleme kulesinden direklerin kafalarına el incesi halatlar çekilir ama bunların çevre halatı ve ağla bir bağlantısı yoktur. Bu ince ipe içinde zeytinyağı olan deri kırbalar asılır. Kırbanın kıçına iğnecik kadar delik açılır ki tıp tıp diye denize ağırdan damlatsın. Zeytinyağının damlayarak yayıldığı satıhta dalga kırılması bertaraf olur. Suyun üzeri cam gibi açılır, akvaryuma döner. Bunun bir faydası daha vardır. Zeytinyağının lezzeti küçük balığı, küçük balık da büyük balığı çeker. Yani balıkçı hem damlama hem de yemleme yapmış olur aynı zamanda. Her şey halattan, ağdan, ağaçtan ve yağdan ibaret değildir bu hikayede. Gözcü ya da taşçı dediğimiz köstenceli insan olmasa hepsi zayi olurdu. Tabii gözcülerin piri Rum bacımızı da burada analım. İnşallah Saruhan Hatun'la birlikte Peygamber Efendimiz'e komşudurlar. Bu gözcülerin hayatı taştır. Her birinin cebinde kendi seçtiği, istediği ağırlıkta ve büyüklükte taşlar bulunur. Bazı gözcüler uygun taşı bulmak için saatlerce aranırlar. Öyle ki yatağa bile taşlarıyla girerler ve gündüzleri boş kaldıkça hedef dikip taşla düşürmece bile oynarlar aralarında. Taşçıları daha tazeyken seçerler. Çocukluktan yaptıkları bu talimlerle iyice ustalaşırlar. Çünkü onların vazifesi doğru yere doğru zamanda taş atmaktır. Taşçı dalgınsa ya da aşıksa bu işi yapamaz. Taşçı olmadan da balık kursuğa girmez. İşin sonunda balık çıkar gelir. Her sürünün bir anaç reisi olur. Reis yolu izi tehlikeyi en iyi bilendir. Reis aynaya girdiği anda taşçı sürünün en arkasındaki balığın kuyruğunun iki karış arkasına taşını atar. Tam o noktaya atılmazsa sürü dağılır, av ziyan olur. Bu usulünce atılan taş reisi huylandırır. Ürken reis hızlanarak sürüsünü peşinden sürükler. Sürü dipte serili ağı geçmeye başlar. Sürü bittiği noktada kuledeki gözcünün işaretiyle aşağıda bekleyen hamal dalyancı çevre halatlarının birini çekerek uyuyan ağın bir ucunu kaldırır. Taşçı bu defa reis balığın hemen iki karış önüne bir taş daha atar. Sürü yüz geri ettiğinde halatın öteki ucunu da ikinci hamal dalyancı çeker. Artık sürü çökertme dalyanın havuzuna düşmüştür. Bundan sonra çift yürekli sandalla dalyana usulünce girerler. Toplama manevrası icra edip balığı ağdan sandala ayıklarlar. Bütün bu zahmet günde tek ya da iki geçiş içindir ve av balığı da gayet uyanık cevvaldir. Gözcüğü hamalı fark etmesin diye fısıltıyla konuşulur, az hareket edilir. Hatta cigralar bile avuç içinde saklanarak içilir. Çünkü kimi zaman 100 parça balık havuzla alınır ki bu voleyi vuramamak adamı ağlatır. Burada taşçı kadar şükran duyulacak bir canlı varsa o da canavar ama illaki boz yunustur. Onlar balığa basmasa sersem sepelek birkaç balıktan başkası kıyılamaz. Aşıktan kırılırız. Geçimimiz balığın kıyıya gelmesine bağlıdır. Bu en adil balık avıdır. Hatta taşçılar der ki biz balık avlamayız, avlanmak isteyen balığı alırız. Çünkü zıpkıncı gibi peşine düşülüp pusu kurulmaz. Cana ya da meraya gidip sürünün etrafı kayıkla çevrilmez. Oltaya balığın aklını çelecek yem takılmaz. Burada sadece beklenir ve balık da insan da erene kadar susulur. Varsa bir yardımcımız zeytinyağıdır. O yüzden dalyancı ailesi hem zeytinci hem denizcidir. Sabah kalkar dalyana gider, ağını serer, avını yapar. İşi bitince ağını toplar, dalyandan döner, bahçesine gider, zeytinine bakar. Bahçe işi biter, akşam üzeri yeniden dalyana gider. Toprağın ve denizin kardeşliği böyledir işte. Dalyanların yerleri değişmez, 1000 yıldır aynı yere kurulur, aile mülküdür, kuşaktan kuşağa devrolur. Eğer bir dalyan soyundan kimse kalmamışsa o dalyanın işletmesi imece usulü yapılır. Geliri de dalyancı kahvesindeki sandığa aktarılır. Bu sandık dalyancı öksüz ve yetimler yuva kurarken ve gömülürken kullanılır. Gece kolay değil. Osman saatlerce anlattı. Konuştukça şaştı kendine. Nasıl olmuştu da dili böyle açılıvermişti? Bahçedeki sedirin iki ucuna karşılıklı oturmuşlardı. Leyla bir koltuğunun altına patiska yastığı almış, saçlarını toplayıp sol omzundan önüne bırakıvermişti. Osman dalyanda beklediği gibi bağdaş kurmuştu. Taşçılıkta susmak vardı ama içinden de hiç durmak gelmiyordu. O akşam Yusuf Reis gelmedi. Bazen günlerce gelmez dedi Leyla. Bahçede yemeklerini yediler, semaverde çay demlediler, başlarının üzerindeki asma gece yediyle yapraklanıyordu durmadan. Osman geç vakit odasına çıktı, köstenceyi, ailesini, illaki Yunusları düşündü. Yaptıkları aklına gelince ürperdi. Kim bilir hangi uğursuzluk ona çatıp canını yakacaktı. Gözlerini sıkı sıkı yummuştu ki kapı usulca açıldı, bir gölge içeri süzüldü. ''Ben çok korktum da bu gece şöyle ayak ucunda kıvrılıp yatsam olur mu?'' Osman hiç ses etmedi. Ayaklarını karnına doğru çekti. Leyla kedi gibi dertop olup battaniyenin altına yer yatağının ucundan giriverdi. ''Sen kaç yaşındasın?'' dedi Leyla usulca. ''12 bitiyor'' dedi Osman. Leyla parmaklarıyla hesap etti içinden. ''Ben senden 4 yaş büyükmüşüm'' dedi. Hiç kımıldamadan uyuyup kaldılar. Etin dosta nasip olsun. Balıkçı ile karısı sabah gün doğarken kalkıp dalyana gidiyorlardı. Kızlarını öperek uyandıran anne daha onlar gözlerini ovuştururken ellerine salçalı ekmeği tutuşturuyordu. Evin iki büyüğü sırtlarında ağları ve torbalarıyla evlerinin önündeki yokuştan koya doğru ıhlayarak iniyor, kızlar da arkada el ele tutuşmuş esneyerek peşleri sıra geliyordu. Balıkçı hala tam iyileşememişti. Ağları serdikten, kayığı karaya aldıktan sonra eskisi gibi gözcü kulesine çıkamadı. ''Taşçı sen ol artık'' dedi karısına. ''Kadın ağlara yetişebilecek misin ya?'' diye sordu. Balıkçı bu lafa biraz bozuldu ama ses etmeden yerine gitti. Kadın kayaların üzerinden kızlarına ''Haydi bakalım çalı çırpı toplayın'' diye seslendi. Kumsala indi, eğilip dalgalarla kumların arasında kalan çakıllara bakarak yürüdü. Gözüne kestirdiği taşı alıp inceliyor, avucuna oturuşuna bakıyor, kendince ağırlığını tartıyor, beğendiğini eteğinde biriktirmeden önce 3 kere öpüp alnına koyuyordu. İş bitince kayalara geri tırmandı. Balıkçı alatın iki ucunu kontrol ediyordu. İri bir soğanı dizinde kırdı, yufka ekmeğiyle pay etti. İş başlamadan önce kocasıyla yan yana oturup güneşin altında aydınlanan denizi izlediler. Çok uzaktan belli belirsiz sislerin arasında bir yelkenli gidiyordu İzmir'e doğru. Balıkçı onun içinde olmayı geçirdi içinden. İzmir'e, Osman'a şöyle uzaktan bakardım, hoş mudur diye.
Kadın, ah şu geminin sereni olsaydım keşke dedi kendi kendine. Hiç aynı yerde durmazdım. İki gün bir liman, sonra ver elini yolculuk. Kader nereye derse oraya doğru giderdim. Şu sumru kuşları gibi. Tek işim yelkeni taşımak. Ne koca ne evlat. Ne balık peşinde yaşamak, ne yemek düşünmek. Kimsesiz olmak kim bilir nasıl güzeldir.
Balıkçının dirseği de kendine geldi. Vakti geçireceksin. Kadın kızmıştı.
Vakti biliyorum ben, tasalanma.
Sonra hışımla kalktı. Gözcü direğine sert hareketlerle tırmandı. Adam arkasından baka kalmıştı. Çalıma bak. Sen bir ıskalada o zaman sorarım ben dedi. Direğin üzerindeki tahtadan oturma yerine bağdaş kurmadan önce altına alacağı pöstekiyi düzeltti. Saçlarını eşarbına topladı sıkıca. Elini siper edip semiz yönüne doğru baktı. Az sonra aynalığın ucunda bir sırtın yanıp söndüğünü gördü. Belki saniye kadar bile sürmemişti. Gözlerini yumdu, açtı, yine baktı. Damlayan zeytinyağı cam gibi yapmıştı yüzeyi. Ama şimdi bomboş su çölü vardı orada. Hayal gördüm herhalde diye geçirdiği içinden. Aniden o şavk yeniden yandı söndü. Yok yok, öyle değildi iş. Ufak bir balık eriştelerin arasından sokup çıkarıyordu başını. Hemen elini kaldırıp balıkçıya işaret çaktı. Balıkçı hemen kapaklandı, pustu kaldı. Kadın alıcı kuş gibi o noktaya odaklanmıştı. Yüzündeki tüm kaslar donmuş, elleri ayakları, hatta saçları bile mum gibi olmuştu. Arka tepelerde çobanların sel sularından sonra bulduğu mermer heykellerdeki tanrılar gibi sessizleşmişti vücudu.
Anladım ben seni diye fısıldadı. Sürünün lideri dişi reis oyun oynuyordu. Muhtemelen gelirken uylanmıştı. Belki zeytinin kokusunu almıştı. Eski bir avdan son anda kurtulmuş, sudaki o tuhaf ama lezzetli acımsı tadı hafızasına kazımıştı.
Balık toplama manevrası yapılırken kuvvetli balıkların canavliyle sıçrayıp ağdan kurtulmaları sık görülürdü. İçine kurt düşen reis öncü yollamıştı işte. Eğer taşçı heyecanlanıp hafifçe doğrulursa onu şıp diye görecekti. Kadın iyice yapıştı tahtaların üzerine. Artık kirpikleri bile oynamıyordu. Ufak balık bir iki döndükten sonra kayboldu. Saniyeler günler gibi geçiyordu. Zaman ağırlaşmıştı. Derken koyu sırtıyla reis çıktı ortaya. Son bir defa iri gözleriyle ortalığı kolaçan ettikten sonra süzülmeye başladı. Kadın eteğindeki taşı aldı, dudaklarına götürdü. Taşın kulağına üfledi. Hüüü! Bir çeyrek sonra balıkçı dalyanın havuzundan balık dolu sandalıyla döndü. Kadının ustalığına, soğukkanlılığına, taşı gediğine koymasına hayran olmuştu. Biraz da utanmıştı. Kayığı kumsala çekerken 55 parça saydım. Hepsinin de maşallahı var. Yüklü balıklar diye seslendi karısına. Kadın kızların topladığı çalı çırpıyı taşlarla çevrili küçük bir ocakta tutuşturuyordu. Çömeldiği yerden kalkıp kocasının yanına gitti, balıkları elleriyle araladı. Hala denize geri dönmek için hevesle kuyruk vuranlar vardı. Yığının içinden reis dişiyi buldu. İhtiyar kız öyle mahzun, iri gözleriyle ona bakıyordu. Kaderine teslim olmuştu. Kadın balığı sıvazladı, sevdi. Uzak derinlerin, fırtınaların, limanlık havaların, ne kavgaların, ne korkuların, ne hoş günlerin, avın ve avcının kokusu sinmişti pullarına.
Sen Saruhan Hatun'un emanetisin, etini yabana vermeyeceğim, merak etme dedi.
Deniz kıyısına gidip balığı temizledi, ateşte kızartıp ailecek günün ilk sofrasına oturdular. Reisi ince kılçıklarına kadar yediler. İkindi avından sonra balıkçı silme topan kefal dolu teknesiyle yelken açtı. Dolungaz koyundan çıkıp Köstence'nin eski limanına vardı. Taşlık rıhtımda küfeciler bekliyordu. Balıkları iki adama yükledi. Doğruca yokuşu çıkıp buzhaneye vardılar. Balıklar tartıldı, hesap çıkarıldı. Buzla dolu kasalara konuldu. İzmir'e gidecek akşam çektirmesine yetişmişti mal. Balıkçı elindeki pusulayı buzhane müdürünün odasına götürdü. Başındaki kirli kasketi çıkarıp kapıyı tıklattı, içeriye girdi. Müdür yakın gözlüğüyle masasına eğilmiş hesap yapıyordu. Kimin geldiğine bakmamıştı bile. Elini uzattı. Yine kimdi gelen diye bakmadan aldı okudu. Çekmecesinden parayı çıkarıp saydı. Parayı biriken balıkçıyı fark etmişti.
Sen miydin yahu?
Balıkçı şaşırmıştı ilgisine. Müdür bey gözlüklerini çıkardı.
Eczacı Süleyman Bey bugün iki kez geldi, seni sordu. Gelirse mutlaka bana yollayın diye tembihledi.
Balıkçı elindeki paraları sıkarken başını salladı, hızla döndü. Tam kapıyı kapatırken içeriden hala sesleniyordu adam.
Aman bir uğrayıver gözünü seveyim. 40 defa söyledi adam.
Balıkçı çıkar çıkmaz köstenceye değil doğruca teknesine gitti, eve döndü. Akşama güveçte kefal yapmıştı karısı. İki lokma aldı çekildi. Divanın üzerine tıpkı Osman'ın yaptığı gibi bağdaş kurup pencereden denizi izledi. Sonunda cigarasını ezip ben biraz dolaşayım diye çıktı gitti. 6. ayrımın sonu. Sayfa 71.